Merhaba, 140 Yaşa hoş geldiniz. Ben Doktor Ayşegül Çoruhlu. Size 30 yıllık tecrübemle uzun ve sağlıklı bir yaşamın sırlarını vereceğim.
Yeni bir podcast'te beraberiz. Bu podcast'imizin konusu kabızlık. Yani işte benim konum dediğinizi duyuyorum. Gerçekten bir sürü insanın meselesi bu. Niye bu kadar yaygın bu kabızlık? Keşke şu anda podcast'in arkasında da "Seni içimden atmak çok zor" şarkısı çalsaydı. Tam da öyle bir şey oluyor yani. Nedir bu durum? Bir bakalım teknik olarak yapabileceğimiz kabızlık engelleyici hareketler var mı? Ya da kabızlık neyin işareti olabilir? Şimdi çoğunlukla kabızlık şikayetiyle gelen hastalarım bana diyorlar ki işte kolonoskopi yaptırdım mı? Yaptırdım. Bir şey çıktı mı? Çıkmadı ama benimki normalden uzunmuş. Hani o yüzden kabızım git yol bitmiyor hakikaten gibi bir durum. Esasında hani bunun ne kadar medikal mantığı var onu bilemiyorum. Fakat kabızlık dediğin şey oradaki peristaltik hareketin durması. Peristaltik hareket ne? Yılan kavi diyoruz ya biz ona, hani onun bağırsak yılan kavi hareketle içindekileri arkaya doğru, yani kasılıyor gevşiyor arkaya doğru ilerletmeye çalışıyor. Biz ona peristaltik hareket diyoruz. Peristaltik harekette bir durma oluyor. Yani onu büzüşüp açılıp, yani kasılıp gevşeyip dışarı atacağına bir hareketsizlik hali oluyor. Öyle kasılmış kalmış oluyor gerçekten kabızlıkta. Neden bunu yapıyor? Hani konumuz da bu. Şimdi bağırsakların peristaltik hareketi, peristaltik dediğimde dediğim gibi o yılan kavi kasılıp gevşemeli, içindekini ileriye doğru ittirmeli hareketi düşünün. Bağırsakın çalışması parasempatik sisteme ait. Parasempatik sistem halindeyken peristaltik hareketler daha doğru oluyor. Parasempatik sistem neydi? Bir sempatik sistem vardı, bir de parasempatik sistem vardı. Sempatik sistem bizim aktif olduğumuz, daha çok böyle savaş kaç modunda olduğumuz, günlük hayatın stresleriyle meşgul olduğumuz, daha çok uyanık olduğumuz dönem. Parasempatik sistem de gevşediğimiz, rahatladığımız, böyle belki hani mesela seyahate gidersiniz, kabızsınız da kapıdan girersiniz evinize, kendi evinizdir. Oh, rahatlarsınız, tuvalete de gidebilirsiniz filan gibi, ya da misafirlikte yapamazsınız gibi. İşte o eve gelme rahatlaması gibi düşünün. Sanki sempatik sistem sokaktaki dünya da parasempatik sistem evdeki gevşeme gibi olsun. Hakikaten hissiyat olarak da bu onu verir bize, yani o gevşemeyi verir. Bu haldeyken bağırsaktaki o peristaltik hareket daha doğru oluyor. Çünkü vücut onu öyle ayarlıyor. Biz sempatik sistemdeyken, yani sokaktaki o stresli hal gibi düşünelim, başka şeyler daha önemli olduğu için sistem o tarafa kayıyor. Ancak o gevşeme anında parasempatik sistem daha aktif oluyor. Mesela sigarasız tuvaletimi yapamam diyenler vardır ya, hani sigara sağlığa zararlıdır cümlesini geçtikten sonra onun rahatlatmasının devamı oluyor aslında. O da parasempatik sistemi çalıştırıyor olduğu için, yani onun da mantığı orada. Kabızlıktaki düşmanları biz, yiyeceklerle ilgili bir sürü şey konuşabiliriz ama temel konuyu bu sempatik ve parasempatik sistemdeki geçiş eksikliği oluşturuyor. Parasempatik sisteme geçemediğimizde, o kasılmaya, gevşeme hali veremediğimizde bağırsak o peristaltik yılan kavi hareketi yapamıyor. Aslında kabızlık bağırsak krampı gibi bir şey. Yani kramplı bağırsak da var. O da ayrı bir konu da. Hani bir yerimize kramp girdiğinde böyle ayağınıza girdi. Mesela kasılı kalır ya, hani sağa sola kımıldayamaz, orada bir ızdırap olur. Bağırsağın öyle kasılmışlığı gibidir aslında kabızlık. Oradan gevşemesi, tekrardan kendi ritmini bulması gerekir. Yine muayenehane hastaları tecrübeme göre kabızlık yaşayanların çoğu kadınlar ve bu kadınlar işte çocuklarıyla, eşleriyle, işleriyle, aileleriyle oldukça kendilerince stresli durumdalar ya da bir takım şeyleri var, ne bileyim stres meseleleri var ve işte o stres eşittir sempatik sistem ve savaş kaç modunda kaldıkları için bağırsak da buna aynı şekilde cevap veriyor. Parasempatik sistemin adı da rest and digest'tir. Yani sempatik sistem fight or flight'tır, savaş ya da kaç. Parasempatik sistem rest and digest, dinlen ve sindirdir. Yukarıdaki ağızdan başlayan yemek borusu, mide, ince bağırsak, falan da işin içerisinde. Yani digest, sindirebilmek için rest, dinlenme modunda olman lazım hücre düzeyinde demek istiyor parasempatik sistem için. Demek ki bizim yiyecekler hakkında fikir vereceğim ama bağırsağı düzeltmedeki birinci hikayemiz parasempatik sisteme geçmek. Parasempatik sisteme geçebilmek için her türlü rahatlama tekniği olur. Bu masaj olabilir, nefes olabilir, doğada olmak olabilir, güzel bir seyahat olabilir, meditasyon olabilir, dua olabilir, namaz olabilir. Bu tarafa doğru geçtikçe bağırsağın da kendi içindeki o kasılmışlığı giderek azalacak demektir. Besinler konusunda da biz hekimler hemen yani işlenmişler haricinde hani onları zaten yeme, gluten içerikli ürünleri bir azalt deriz. Çünkü gluten içerikli unlu şekerlerin kendisi de vücudun her tarafında olduğu gibi bağırsakta da inflamasyon yapacağı için zaten parasempatik sistem algısı zayıflamış bağırsağı bir de lokal olarak bozup işi duble yapmamak içindir. Bir sürü hasta da bundan esasında fayda görür. Yani beslenmede gluten içerikleri, unlu şekerleri çıkar deriz. Sonra beslenmede mutlaka lifli yeriz. Lifli dediğimiz şey ne? İşte sebzeler, meyveler, çiğ, işlenmemiş halde mümkün olduğunca falan. Lifler ne yapıyor? İşte oradaki bakterileri besliyor. Bla bla bla biliyoruz onu. Fakat o bakteriler bu liflerden ne yapıyor? Bize butirik asit yapıyor. Bütürat ne yapıyor? O bahsettiğim kasılı kalmış koskoca bağırsağın koskoca yüzeyindeki bütün hücreleri yenilemek için enerji kaynağı alıyor. O hücreler daha önce o kasılma halinde kalmışlarsa, iletileri zorsa, nöral iletileri zorsa, işte vagusla aralarında diyalog azalmışsa biz onları yenilemiş oluyoruz lifli besinlerle. Ayrıca lifli besinler su tuttuğu için bağırsaktaki volümü arttırıyor ve aşağıya doğru hacmi kayganlaştırıyor. Vagus dedim, ne demek istedim? Vagus ya da vagus, bağırsaktan çıkan beyine giden, beyinden de bağırsağa giden iki yönlü otoyol gibi bir sinir. Vagus için ayrı bir podcast yaparım ama o parasempatik sistemin sinyalcisi. Diyor ki beyinden bağırsağa ve bağırsaktan beyine gittiği için. Beyinde bir stres varsa, yani bir sempatik sistem aktivasyonundaysak vagus aşağıya durmasını söylüyor. Çünkü acil başka şeyler var diyor. Ama biz ne zaman gevşersek de o zaman vagus devreye girip kendi de parasempatik çalıştığı için bağırsağın çalışmasını dengeliyor. Onun dışında beslenme ile ilgili mesela size kabızlığı gidermek için önerilen takviyeler vardır. Mesela hani tek ürün olduğu için söyleyeceğim. Dufalak diye bir şurup var diyelim. Şekerli falan filan. E biz bunu niye içiyoruz şekerli? O şeker kana geçsin diye değil, bağırsakta dursun diye yapılır. Şekerin amacı da şudur. Siz bağırsağın içine normalden fazla bir miktarda şeker koyarsanız, bu şekerden ama hani kana geçmeyeninden, orada ozmotik olarak bir dengesizlik yaratır. Yani bağırsağın içinde şekerin mevcudiyeti ozmoz, yani sıvı dengesi açısından vücudun içinden bağırsağa su çeker ve akışkanlaştırır bağırsaktaki sıvıyı. İshalde nasıl oluyor? Mesela bizi bir şey rahatsız ettiğinde vücudun içerisinden su bağırsağa geçiyor. Bizim attığımız orada su, duran su değil, vücuttan bağırsağa temizlik olsun diye ekstra atılan su. Bu ekstrem modeli, ishalde olan. Ama işte mesela şekerli bir bağırsak desteği olan dufalak buna benzer bir şey yapmak istiyor. Burada çok diyor ozmotik olarak yoğun şeker var. O zaman suyu çekeyim, bunu düzelteyim. Böylece suyun mevcudiyeti de akışkanlık sağlıyor. Aynı şekilde magnezyum sülfat var, Epsom tozu. O da tuz. O da tuzu koyduğunuz zaman tuz çok fazla olduğu için ozmotik olarak basınç farkı olduğundan vücut gene bağırsağın içine su bırakmak istiyor. Yani tuz tadı aldığınız veya şeker tadı aldığınız bağırsak destekleri oraya vücudunuzdan su koyuyor. Buradan da ne anlıyoruz? Aslında biz çok su içtiğimizde de bu işi hızlandırıyoruz demektir. Su içmemizi arttırırsak, biraz lifli beslenirsek, tıpkı o iki desteği almışız gibi bağırsak hattında daha fazla su olacağı için dışkılamamız daha iyi olur. Bir de son olarak dışkılamanın düzgün saatleri var. Biliyorsunuz vücuttaki bütün sistem sirkadiyen olduğu için bağırsak çalışması da buna uygun. Ve sirkadiyen düzenleme, yani iç saat düzenlemesi diyor ki sabah 8.30'dan önce büyük tuvaleti yapmak, dışkılamak vücut için doğru olan zamanlamadır. Neden sabah 8.30'dan önce, yani erken sabah ve sabahtan bahsediyoruz? Çünkü uyku bizim parasempatik sistemin aktif olduğu dönemimiz. Bizim gerçekten iyi uyuduğumuz ve günlük stres modundan çıkıp gevşeme, parasempatik sisteme geçtiğimiz iyi bir uyku, bütün gece parasempatik sistemde kalmış bağırsağı sabah dışkılamaya hazır hale getirmiş demektir. Hop uykuya geri dönelim. Gece diş sıkıyorsunuz, gece bacaklarınıza da kramplar giriyor, sırtınızda fibromiyalji kasılmaları, boynunuzda kasılmalar, aynı bağırsaktaki kasılma gibi sistem başka yerlerinizde de parasempatiye geçememiş. Oralarda da sempatik sistemde kalmışsınız. Aynı kasılma her tarafınızda var. İşte gece diş sıkarak yatıyorsanız sabah bu dediğimi yapmanız çok zor. Demek ki resme bütün bakacaksınız. Yani kabızlığım varsa başka neremde kasılma var? Fibromiyaljim var mı? Diş sıkıyor muyum? Erkekler için belki hafif bir hipertansiyonum var mı? Vücuduma kramp giriyor mu? Migren de olabilir, baş ağrısı da olabilir. Çünkü boynunda kısıldığı zaman başta da ağrı şikayetleri daha fazla olur. Tüm kasılmaların işareti genel olarak sempatik sistemden parasempatik, yani gevşeme sistemine geçememiş olmak demek. O yüzden kabızlığı tek başına bir olay gibi almamak, bütün resme bakmak lazım. Evet, beslenmede lifli beslenmek önemli. Evet, belki probiyotik desteği, belki tuz veya şeker içerikli. Bunlar kana geçmiyor. Ürünlerle bağırsak desteği kullanmak başlangıçta önemli ama en önemlisi, glutensiz yemek önemli ama en önemlisi o gevşeme moduna geçebiliyor olmamız. Bu bir masaj olabilir. Hiç tecrübe ettiniz mi şöyle bir masaj aldıktan sonra bağırsaklarınızın daha rahat çalıştığını? Tecrübe edin, gerçekten öyle çalışıyor. O yüzden kabızlık aklınızdaysa, bir iki beslenme düzeni, bir iki takviye ile bu işi çözemediyseniz, hala sinamekiler falan gibi ihtiyaçlar varsa mesele zihninizde. Zihninizin off düğmesine basamıyorsunuz. Olmayan şeye çok endişe ediyor olabilirsiniz, hep gergin olabilirsiniz, endişeli olabilirsiniz. Yukarıyı düzeltmeden aşağısı düzelmiyor. Zaten ikinci bağırsak, beyin, bağırsaklar ikinci beyin, o yüzden diyorlar size yani. Ben bir de bir yerde söylemiştim. Eğer bir arkadaşınız kabızsa, bir kız arkadaşınız, ona daha çok güvenebilirsiniz gibi bir laf etmiştim. Ne demek istedim? Yani demek ki o kadar endişeli, o kadar belki başkasını düşünen, biraz kolay stres olan naif biri ki bunu sınırlayamadığı için kendisini o stres halinde tutuyor ve parasempatiye geçemiyor. Halbuki bencil olsa, gamsız olsa o bağırsaklar gayet de güzel parasempatik sisteme geçmesi gerektiği zaman geçecek ve çalışacak demektir. O yüzden şakayla karışık ve biyokimyasal temeli de biraz doğru olarak, bir arkadaşınız kabızsa ona daha çok güvenebilirsiniz gibi bir laf etmiştim. Ama kabızlık sizin konunuzsa bilin ki kafadan düğmeyi biraz daha kısmanız lazım, endişe düğmesini. Onun için kabızlık terapileri aynı zamanda mental terapiler gibi de algılanabilir. Bunlar işime gelmiyor, ben yiyeceklerden, suplementlerden gideceğim diyorsanız, glutensiz yiyorsunuz, bol lifli besleniyorsunuz, akşam saatlerinde yemiyorsunuz, iyi uyumaya çalışıyorsunuz ve sabaha dışkılayıp dışkılamadığınızı kontrol ediyorsunuz. Kabızlık konusu da genel başlığıyla böyle. Umarım hiçbiriniz seni içimden atmak çok zor şarkılarını tuvalette geçirerek söylemezsiniz. Teşekkür ederim.